Merhaba sevgili dostlar. Yeni bir programla karşınızdayız. Mühim şeyler yapıyoruz bu hafta Cemalettin Taşçı ile birlikte. Seçim yapıldı. AK Parti uzun süredir, 20 yılı aşkın bir dönemdir iktidarda. Yine hiçbir şey değişmedi diyen epeyce bir kesim var. Oysa toplum değişiyor, gelişiyor, pek çok şey farklılaşıyor. Biraz bunlardan konuşalım istiyoruz bu programda Cemalettin Taşçı ile birlikte.
Evet. Çok alttan alta değişen çok şey var. Bütün dünyada, sadece Türkiye'de değil. Bunlar bir çoğu siyasete doğrudan yansımalar olan şeyler değil gibi görünüyor ama aslında bence bu zaten siyasetin neden doğrudan yansımıyor? Çünkü siyaset bu değişimi gözleyip buradan kendi derslerini çıkarabilecek bir cevvaliyet sergileyemiyor.
Aslında aktörlerde de o güne bir hareketlilik var ki Orta Doğu'da özellikle işte Blinken Çin'e gidiyor, işte Muhammed bin Selman Fransa'ya gitti, bir 10 gün orada kalıyor, kendi şato yaptırmış. İşte Birleşik Arap Emirlikleri'nin şeyhi Rusya'ya gidiyor, Petersburg'da Afrikalılar gidiyor filan, çok hareket var ya.
Evet, mesele şu, yani işte onların bulunduğu düzlem ile toplumun bulunduğu düzlem arasında olağanüstü bir kopukluk var. Arada çok muazzam bir tampon var yani. Amortisör var. Aşağıdaki hareketlenme yukarıyı etkileyemiyor. Bu nispi olarak şeyin de sonucu oldu. Türkiye'de doğrudan doğruya 82 Anayasası'nın sonucu oldu ama dünyada da bu 80'lerin ikinci yarısından itibaren hızlı bir biçimde finans sermayesinin başkentleri ele geçirmesi ve işte tırnak içinde kendisine demokrasi edilmiş sistemlerin ekonomi politikalarıyla aralarındaki irtibatın tamamen kopmasıyla olduğu gibi görünüyor bana. Şimdi Utku Balaban seçimden önce de yazmış idi, seçimden sonra da birkaç yerde yazdı. Bir iki İlker Canikli ile de bir program yaptılar. O bir faburjuvazi diye bir kavram icat edip işte Türkiye'deki siyaseti ısrarlı bir biçimde yine Marksist bir okumayla AKP'nin aslında bu sosyoekonomik dönüşümü kontrol edip de dönüştürerek seçim kazanıyor olduğunu ima edecek laflar etti. Ben bunları çok Erdoğan, AKP ve Türkiye için çok, nasıl diyeyim, lüks buluyorum kendi hesabıma. Niye lüks buluyor olduğumu ve değişimin aslında nerelerde gerçekleştiği hakkında konuşmaya kalktığı zaman neler üzerinden konuşabilirim ve Marx hakkında ya da Marksizm hakkında neler söyleyebilirim falan diye düşündüğümde böyle çok çok parçalı, yamalı bohçaya bir şey çıkacak ortaya. Nasıl bağlayacağım bilmiyorum yani. Bağlayamadığım yerde bağlamama yardımcı olursan şükran duyacağım yani. Şimdi Göbekli Tepe'yi hepimiz biliyoruz. Göbekli Tepe ortaya çıkarıldığı anda tarihe bakışımızı kökünden değiştirdi gibi bir motto ortaya çıktı. Neydi tarihe bakışımız? Tarihe bakışımız dediğimiz şey aslında tarihe Marksist bakışımız. Marksist olsak olmasak, yani kendisi Marksist olmayan arkeologlar, tarihçiler de dahil olmak üzere metodolojik olarak herkes Marksist bir metotla bakıyor gibi. Bu anlamda Marksist deniyor. Yoksa adamın kendisinin iktisadi politikalar itibariyle veya işte Marksist olması gerekmiyor. Ben de o kapsamda bakınca sosyal bilimlerde Marksist ekolün içinde görüyorum kendimi yani. Marksist değilim ama dünyaya bakarken, tarihe bakarken filan işte bir şekilde bir nasıl Darwinist oluyor isek yani, biyolog olmadan vesaire filan falan Darwin'in omurgası ile bakıyor, baktığımızda Darwinist oluyor isek, Marksizm için de aynı şey, Marksist bakış açısı için de aynı şey söylenebilir. Nedir bu Marksist bakış açısı? Çok haddimi aşmayı göze alarak şöyle şematize edeyim. İnsanoğlu işte avcı toplayıcı komünel bir toplumda, tırnak içinde cennette yaşıyor idi. Sonra kaynaklar kıtlaştı. Kıtlaşan kaynaklar için mücadele derinleşti. Derinleşen mücadeleye çözüm olarak insanoğlu besinini kendisi üretmek, yani doğada var olan, hazır var olan şeyi avlamak veya toplamak yerine kendisi üretmek, üretimini kontrol etmek gibi bir yola girdi. Bu yerleşmeyi getirdi. Yani tarıma geçti. Bu da yerleşmeyi getirdi. Yerleşince toplum tabakalaştı. Tabakalaşınca işte asker sınıfı vesairenin yanı sıra din sınıfı ortaya çıktı. Sonra işte bu faz faz geldi, feodalizme kadar ulaştı. Sonra işte o feodalizm kendi iç çelişkileriyle işte bir süre yaşadı. O iç çelişkileri çözemez duruma geldi, kapitalizm ortaya çıktı. Ve sonra işte bu kapitalizmin de kendi iç çelişkilerini çözemeyecek, şu kadar emek sömürüsü bu kadar bir şeylere yol açacak. Ne olacak? İşçi sınıfı mevzuya el koyacak. Ne olacak? Komünel toplum, yani cennet. Yani hani dinlerin bize vaaz ettiği tarihi dünyevileştirerek, dinlerde öyle değil mi? Yani işte cennetten başlıyoruz. Sonra Adem kovuluyor filan falan. Sonra ölüyoruz, işte cennete gidiyoruz. Sonuçta ama işte cenneti dünyaya yerleştirip dünyevileştirerek Marx bize bir tarih anlatısı anlatmıştı. Göbeklitepe bunu yıktı. Neden yıktı? Bir bakış açısına göre Göbeklitepe bir tapınak. Ama yani Marx'ın anlatısına göre önce insan tarımı keşfedecekti, sonra yerleşecekti, sonra bilahare ileriki bir tarihlerde din diye bir şey ortaya çıkacaktı. Şimdi insanlar daha tarımı geçmemişler, hala avcı toplayıcılar ama yerleşmişler ve üstelik bir de din var. Yani şimdi bu olmadı yani. Bizim kronolojimizi bozdu. Bunun akabinde ortaya çıktı ki zaten bilahare hemen ortaya çıktı ki Göbeklitepe tek değil. O civarda böyle birçok anıtsal yapı var. Yerüstü incelemelerinden keşfedilmiş. Bunların da kazılmasına karar verildi. Sonra geçtiğimiz yıl sonlarında anladığım kadarıyla Kültür Bakanlığı'nın da müdahalesiyle bütün bu bir bölgedeki kazılması planlanan, ilk elde kazılması planlanan şeylerin tamamı bir çatı altında toplanıp, yani bir kurumsal çatı altında toplanıp buna Taştepeler Projesi denmiş. Ve işte Karahantepe'de hızlanmış bir kazığı var. Diğer yerlerde de devam ediyor. Uluslararası bir şeyler filan falan. Ve buradan bir takım bilgiler, yeni bilgiler elde ediyoruz ve Neolitik dediğimiz dönem bizim ilkokulda, hani bize ilkokulda cilalı taş devri diye öğrettikleri dönem, hani böyle hatırlarsın. Böyle kıllı, kaba saba, maymunsu insanların ellerindeki taşları birbirine sürttüğü resimler, çizimlerle bize anlattıkları cilalı taş devrinden söz ediyoruz yani. Neolitik dediğimiz dönem o dönem. Ve şimdi o dönemin insanların böyle anıtsal yapılar yaptıkları, kayaları oyup.
Çok da güzel yapmışlar. Ben gittim Göbeklitepe'yi gördüm baya yani sanki yeni dönem çok yakın bir döneme aitmiş izlenimi de uyandırıyor. Hissi uyandırıyor insanda.
Yani işte sadece orada bir takım kayaları oyup bir takım sütunlar bırakıp bir şeyler yapmıyorlar. O oydukları sütunların üzerinde bir takım kabartmalar yapıyorlar vesaire. Sembolik bir şey var yani. Bir çaba var. Öyle pek hani bize anlatıldığı işte o Marksist gelenek neydi yani? Yontma taş devri, cilalı taş devri filan işte sonuçta o Marks bakış açısının basitleştirilmiş versiyonuyla üretilmiş bir hikayeydi. Önce şunu işaret etmeye çalışayım. Yani buradaki bu Marksist bakışla türetilmiş olan hikayenin çürütülmüş olması ya da aksamış olması Marksizme zarar veren bir şey değil. Yani Marksizm başka bir şey. Buradaki tarihe Marksist bakış başka bir şey. İkincisi sonuçta Marksizm derken kastettiğim şey ne yani? Marksist bakış açısı derken kastettiğim şey ne? Ana hatlar itibariyle şöyle bir şey. Marksist sonuçta Mısır'ın Napolyon orduları tarafından keşfedilmesi, bir anlamda arkeolojinin başlaması diyebileceğimiz tarihten kısa bir süre sonra doğmuş. Ama yani ana hatları itibariyle o Mısır'dan başka da böyle çok muazzam bir tarih öncesi döneme dair çok muazzam bir bilgi birikiminin olmadığı bir dönemde yetişmiş. Marx'ın tarih bilgisi yani ana hatları itibariyle Roma. Roma'yı biliyor yani. Şimdi ama Roma ne? Şimdi kabaca şöyle söyleyeyim. Roma'nın kuruluşundan Roma kurulmuş, ya uzun süre yaşamış, Avrupa'yı belirlemiş, dünyayı belirlemiş, ölmüş, üzerine muazzam çalkantılı uzun bir dönem yaşanmış, sonra Marx doğmuş. Yani feodalizm yaşanmış, işte ondan sonra kapitalizme geçiliyor, makineleşme başlamış, Marx doğmuş. Şimdi o dönem ile Mısır piramitlerinin yapımı ile Roma'nın doğumu arasındaki dönem hemen hemen eşit. Yani Marx'ın bildiği tarih Mısır piramitleri ile Marx'ın arasındaki tarihin yarısı. Şimdi ortaya çıkan trajik tablo şu. O Mısır piramitleri Göbeklitepe'nin yanında çok genç kaldılar. Yani sonuçta Mısır piramitleri bugünden geriye doğru 6 bin yıllık falan bir hikaye. Şey 10 bin yıllık, 11 bin yıllık Göbeklitepe. Yani çok çocuk kaldı Mısır piramitleri. Dolayısıyla şimdi geriye doğru ekstrapolasyon yapınca Marksist teknikle hata payının artması anlaşılır bir şey. Ama biz bunları yaptık. Yani bize böyle işte Roma ve İngiltere sanayi devrimi noktalarını iyi bilen birileri bunların arasından bir çizgi çizip ha tamam bu çizgiyi uzatıp şimdi geçmiş şöyleymiş gelecekte böyle olacak diye bize bir hikayeyi böyle ağızlarını doldura doldura ve büyük bir özgüvenle anlattılar. Çok uzun süre olay böyle oldu. Yani. Şimdi ne değişiyor olayda? Göbeklitepe Yani bu taş tepeler hakkında çok video var. O videolarda özellikle işte Necmi Karul başta olmak üzere bu Göbektepe ve Karahantepe kazılarının başındaki görevli İstanbul Tarih Öncesi Arkeoloji Bölüm Başkanı İstanbul Üniversitesi'nin başta olmak üzere birçok yetkili isim konuşuyor. Onları konuşturanlar böyle ısrarla abartılı yorum yapmaya yani spekülasyon yapmaya itiyorlar. Yapmıyorlar yani. Ya bir dakika işte bu dini bir yapı mı bundan emin değiliz. Din var mıydı o tarihte? Şimdi Necmi Karol besbelli Marksist gelenekten gelen birisi ama o spekülasyonları yapmıyor yani. Hatta Marksist gelenekten geldiği için yapmıyor.
Evet.
Demek ki çok ciddi bir değişim var. Bundan 50 yıl önce böyle üfre üfre çok rahat spekülasyon yapılıyor olan bir dünyadan şimdi çok tedbirli, temkinli, bir dakika daha öğrenmediğimiz birçok şey var filan diyen bir yere gelmişiz yani. Dilimizi ısırıyoruz. Bu çok önemli bir şey. Çünkü bizim bütün gençliğimiz böyle elinde iki tane data olduğunda bütün dünyanın şifresini çözen insanları dinleyerek, okuyarak geçti ve hala onun uzantılarını yaşıyoruz. Yani iki şey bildiğinde Türkiye'nin siyasetinden, sosyolojisine, futbolundan, işte edebiyatına her şeyi çözüveren sayısız insan var etrafımızda. Ama görüyoruz ki yani mesela Necmi Karullar, yani Necmi Karul bir tek başına şey olsa istisna diyeceğim. Fakat onlarca kişi konuşuyor olayla ilgili olarak. Herkes dilini çok ısırıyor. Ya bir dakika daha işin başındayız filan gibi. Bu tedbirlilik, temkinlilik, ölçülülük sadece bu anlamda da değil. Mesela beni çok etkileyen bir şey oldu. Dumura uğradım yani bu kadarını beklemiyordum. Kendi hesabıma bunu bir soru işareti olarak kafamda taşımıştım. Ama şu yani. Şimdi Çatalhöyük'ü kazdık. Efes'i kazdık. Yani kazıldı bunlar. Ama bunların kazıldığı tarihlerde bu işleri arkeologlar yapıyorlar. Yani gidiyorlardı, kazıyorlardı. Fakat son dönemde arkeolojide birçok alanda olduğu gibi çok disiplinler arasılık başladı. Yani genetik bilimciler de efendim işte bilmem ne spektriometre bilmem necileri falan da işlere karışmaya başladı. Çünkü yani orada bir kap buluyorsun mesela. Bu kapta bir takım gıda artıkları var mikroskopik. Şimdi bunların analizini yapan oradaki hayat tarzı veya beslenme alışkanlıkları hakkında atıyorum yani. Ya da işte bir doku parçası bulunuyor. Bunlar kimyasal vesaire analizleri yapılıp bir takım bilgilere ulaşılıyor. Son dönemde olay böyle oluyor. Bunlar eskiden yapılmıyordu. Yani Çatalhöyük'te, Efes'te yapılmadılar. Çünkü bilinmiyordu. Yani bu teknolojiler yoktu. Yavaş şimdi bizim bilmediğimiz bir takım teknolojiler var, ileride bulunacak. Bu teknolojiler ortaya çıktığında şimdi kazılmış alanlarda onlara özen gösterilmediği için, bilgisizlik yüzünden, bilgi eksikliği yüzünden özen gösterilmediği için bir yığın ipucu ortadan kalkmış olacak. Hay Allah falan bu işler nasıl oluyor, nasıl olmalı acaba filan diye düşünüp duruyordum ben kendi payıma. Şimdi öğrendim ki mesela diyelim ki Karahantepe'nin yüzey araştırmasıyla şeyini çıkartmışlar. Yani şu kadar yere yayılmış. Şuralarını kazacaklar, şurasını kazmayacaklar. Neden? Çünkü ileride tam dediğim sebeple ileride yeni teknolojiler geliştirilecek. O yeni teknolojilerle daha teferruatlı bilgiler elde edilir. Yani mesela bu bizim bildiğimiz bir dünya değil. Bizim içinde yetiştiğimiz bir dünya değil. Yani bizim içinde yetiştiğimiz dünyada ya bir dakika bak ileride şu tür imkanlar çıkabilir aman ha biraz haddimizi bilelim diyeni nallarlardı. Yani
Bir de onu ilk bulan, ilk kazan, ilk değerlendiren kişi olmanın getireceği
yani.
bir sürü fayda var.
Yani şimdi Şirema'nın Truva'yı yağmalamasına söz etmiyorum. Çok hani böyle düzgün bir biçimde kazısı yapılmış olduğu söylenen işte dediğim gibi Efes, Çatalhöyük vesaire gibi. Ve dünya genelinde başka yerlerdeki kazılarda bu tür bir özen gösterilmemişti. Şimdi gösteriliyor, anlaşılan bu yani. Tek başına bunlar da değil. Yani çok yoğun bir biçimde yani bu kazılarda görev almış olan insanların çok yoğun bir biçimde bir kamuoyu oluşturma çabası içinde oldukları görülüyor. Yani birkaç bin izleyicisi olan YouTube kanalının davetine bile icabet edip sabırla tekrar tekrar aynı şeyleri anlatıyorlar ve son derece saygılı bir biçimde anlatıyorlar. Şimdi burada parantez açıp şunu işaret etmem gerekiyor. Arkeolojiye olan ilgim benim Kurt Marek'in Tanrılar, Mezarlar, Bilginler kitabıyla başladı. Son derece düzgün yazılmış, çok eğlenceli bir kitap idi. Akabinde Tanrıların Vatanı Anadolu, bunların Remzi kitabı basmıştı Türkiye'de. 1940'ların sonunda, 19 yani 20. yüzyılın ortasında bunları yazmış adam. Şimdi o tarihlerde herhangi bir bilim adamının kamuoyuna, sıradan insana yönelik kendi bilim dalı ile ilgili böyle kitaplar yazması istisna bile değildi. Hiç yoktu yani. Bunlar ilk benim bildiğim. Sonra 1990'larla birlikte diğer branşlarda da bu tür çabalar başladı. Yani çok arkeolojiye has bir şey bu. Fakat sadece onunla sınırlı kaldı. Ondan sonra kimse bunu yapmadı. Şimdi görünen o ki diğer branşlarda olduğu gibi arkeolojide de yeniden yapılanı, edileni sıradan insana onun anlayacağı dille anlatmak, onun bunu sahiplenmesini sağlamak gibi bir çaba var ve bu işte çalışanların mesailerinin önemli bir bölümünü emiyor. Şikayet etmeden, görünüşlerinden anlaşılan o, şikayet etmeden, hatta minnet duyarak, bu konuda aracılık edenlere minnet duyarak durmadan anlatıp duruyorlar. Yani kamuoyunu ciddiye alıyorlar yani.
Yani sıradan insanı önemseyen birileri çıkmış. Demek ki.
Bütün bilim dallarında kabaca çıktı ama burada bu arkeolojide çok daha baskın gibi görünüyor birçok bakımdan. Bir de çevre bilimde çok baskın, yani çevre mevzunda çok baskın görünüyor kamuoyunu oluşturmak çabası. Yani o anlaşılır bir şey, o siyasallaştırılan bir şey. Fakat arkeolojinin siyasallaştırılacak bir tarafı da yok. Ama çok kamuoyunu hakikaten kamuoyuna saygı duyan, yaptıkları işe de saygı duyan. Yani ya bir dakika biz şimdi bunu size anlatıyoruz, siz de geleceksiniz. Buraları merak edip ziyaret edeceksiniz ama bu sefer de biz buraları daha korumadık. Bunun da bir riski var. Bu konuda da bir çaba harcanması gerekir de bir yandan işaret ederek, yani aman ha gelin turizm canlansın gibi bir kaygıyla da değil. Sahiden bizim bilmemizin gerektiğini düşündüklerini ima ederek. Yani biz bunu anlayabiliriz ve bize anlatmaları onların görevlerinin bir parçası. Şimdi bu yoktu. Yani Çatalhöyük kazarken, Efes kazarken kimse bize Efes'in bilmem nesi hakkında böyle teferruatlı bir şeyler anlatmaya falan çaba harcamıyor idi yani. Ama şimdi tablo böyle değil. Şimdi fizikçilerde, kimyacılarda, biyologlarda herkes yaptığı işi sıradan insanın anlayacağı şekle getirmek için çok ciddi bir çaba harcıyor. Bu anlamda da kamuoyunun dikkate alınması anlamında da çok ciddi bir kayma olmuş. Yani hemen her alanda oldu bu. Piyasa önem taşıyor yani.
Evet,
Sıradan insan.
aslında bu bir yandan da gazetecilerin işini de elinden alıyor. Gazeteciler çünkü yukarıda olup biten toplumun anlayamayacağı ya da uzmanlık alanındaki işleri toplumun anlayacağı şekle dönüştürerek, tercüme ederek aktarma işini yapıyorlar idi. Demek ki şimdi gazeteciler aradan çıkıyor. Bunu doğrudan doğruya her mesleğin, her uzmanlık alanının kişileri yapıyor.
Yok, bunu yine gazeteciler aracılığıyla yapıyorlar ama gazeteciler sonuçta olup biteni uzmanlardan dinleyip anlayacak kapasitede değiller. Çünkü yani yalan söylüyorlar. Mesela şimdi adam dilini ısıra ısıra saatlerce konuşmuş gazeteciye. Diyor ki işte ama bu, şunları da söyleyemeyiz. Manşete onu söyleyemeyiz dediği şeyi sanki söylemiş gibi çıkarıyor. Tık almak için veya işte satış yapmak için. Zaten anlamıyor da. Gazeteciler işte senin gibi sizin nesil gazeteci yok ki ortada. Sonuçta gazeteciler iki tane zevzeyin peşinden onların kavgalarını anlatarak hayatlarını kazanmak derdindeler yani. Dolayısıyla adamların kendi üstüne, kadınların kendi üstüne düşmüş durumda hikaye ve tekrar söylüyorum. Yani elbette bundan önce de arkeolojiyle ilgilenenler etrafındaki insanlara işte öğrendiklerini, arkeolojiden öğrendiklerini heyecanla vesaire anlatıyor idiler vesaire ama sonuçta bunun böyle yani uzman dergiler vardı. Bu uzman dergilerde sıradan insanın anlayabileceği türden yani uzman dergi derken işte Atlas gibi vesaire hani böyle sıradan insanın tüketeceği ama belli konunun etrafında yoğunlaşmış dergiler vardı ve oralarda bu popülerleştiriliyordu bu mevzular ama böyle herkese anlatmaya çalışmak çok yeni bir şey. Siyasetçilerin öğrenmesi gereken bir şey yani. Demin sözünü ettiğim disiplinler arasılık çok baskın bir şey. Muhtemelen en az disiplinler arası olan alanlardan birisiydi arkeoloji. Benim anladığım kadarıyla çok hızlı bir biçimde çok farklı disiplinlerle iş yapmayı öğrenmiş gibi görünüyor. Yani
Aslında
mesela
o diğer alanlarda da var galiba. Tarihçi de aynı şeyi yapıyor. Hukukçu da benzer şeyi yapıyor. Yani mühendisler de muhtemelen aynı benzer şeyleri yapıyorlar galiba.
disiplinler arasılık
Evet.
yani 1950'lerden itibaren çok hızlı şey yapan bir şey. Ama yani mesela bizim siyasetçilerimiz pek öyle disiplinler arası değil ya. Yani. Siyaset erbabı onlar. Başka herhangi bir şey bilmeleri gerekmiyor yani. şeyde partilerde belirli koltukları işgal edecekler filan. Şimdi deminki mevzuya döneyim. Marksist bakış açısıyla bakıldığında Göbeklitepe'nin yapıldığı tarihlerde Göbeklitepe'nin yapılamamış olması gerekiyordu. Çünkü daha yerleşik düzene geçilememişti. Burada başka bir şey daha yıkıldı. Marksist anlayışa göre insanlar çoğalacak, avcı toplayıcılar çoğalacak, kaynaklar üzerine baskı oluşacak. Baskı oluşunca işte bu baskı yüzünden yerleşilecek idi. Görünüyor ki Göbeklitepe'de olay öyle olmamış. Göbeklitepe'de aksine şey çok bol, besin çok bol ve bu yüzden yerleşmişler. Yani gezip gezip avlayıp toplamaları gerekmemiş. Dolayısıyla avcı toplayıcı kalıp yerleşmişler yani. Bolluktan olmuş olan yani kıtlıktan olmamış.
Kısa mesafelerde istediği ürünü, ihtiyacı duyduğu
Evet.
şeyi bulabiliyor.
Şimdi burada soru şu yani. Cevabını bilemediğimiz ve arkeologların da bize bir dakika öyle kestirmeden zıplamayın. Biz daha önce böyle kestirmeden zıplayıp işte böyle olsa olsa kıtlıktan olmuştur bunlar filan diye bakıyor idik. Şimdi öyle olmadığını öğrendik. Bunu öğrenir öğrenmez de başka bir benzer nesnetsiz spekülasyon yapmayın derken söylemeye çalıştıkları şey benim anladığım şu yani. Peki de yani tamam bunlar bolluktan yerleştiler. Yani bolluk var. O da o tarihlerde o coğrafya işte buzul devrinden çıkılmış o coğrafyada olağanüstü şartlar oluşmuş ve insanlar yerleşmişler. Tamam. Peki yani şimdi bu bina yapıları niye yapmışlar? Yapıların özelliklerinden yola çıkarak bir şeyler çıkarabiliyoruz. Yani bir taraftan giriliyor, tek taraftan çıkılıyor. Daha sonraki tarihlerde, yazıdan sonraki tarihlerde ki benzer mimari özelliklerden biliyorlar ki arkeologlar. Eğer böyle bir yani bir aynı kapıdan girilip çıkılmıyor ise bir yapıya orada bir erginleme işlemi gerçekleştiriliyor. Yani bu kapıdan bir şey olarak giriyorsun, buradan başka bir şey olarak çıkıyorsun. Söz temsili yani işte bu kapıdan çocuk olarak giriyorsun, bu kapıdan erkek olarak çıkıyorsun. Bir şey yapılıyor sana filan gibi yani. Veya işte kralın ordusuna kabul edilmiş şövalye olarak çıkıyorsun mesela. İşte o tarihlerde böyle bir şey yok da. Ama ne yani şimdi orada bir şey var ve bu din midir değil midir? Bu yapı dini bir yapı mıdır değil midir konusunda bir spekülasyon var. Herkes yine dilini ısırıyor. Bu Necmi Karul bu kadar kestirme sonuca varmayalım diyor işte o anladığım kadarıyla biraz da hala Marksist şeyiyle yani. Ya daha din yok ortada ya inanç yok filan gibi bakıyor hala. Benim bakış açımla bakılacak olursa yani dine ve inanç denen şeye daha geniş bir perspektiften bakılırsa oralara pekala yani oralar işte bahar 21 Mart'ta topluluğun bir araya geldiği ve işte bir takım kutlamalar yaptığı bir yerlerdir. Zaten yani tamam 21 Mart böyle sembolden benim açımdan dindirler. Yani sonrasında onun üzerine bir de şu konmuştur. Şimdi öyle olmuyor mu? Yani bizim bir Müslümanlığımız vardı. Tarikatlar orasında bir şey ekliyorlar, burasında bir şey ekliyorlar durmadan ve yani o da din hala yani. Biz gençken toplumun büyük bölümü için din, hayat için bir şeydi, insan için bir şeydi. Şimdi tarikatlar öyle bir din icat ettiler ki orasına burasına yama yapa yapa insanlar İslam için oldu. Bütün gün çalışacaksın, dinleyeceksin, sonra gelip İslam'a hizmet edeceksin gibi bir tablo çıktı ortaya
Ya da o
yani.
tarikata hizmet edeceksin.
Tarikata hizmet, İslam'a hizmet zaten. Yani şimdi orada da olay böyle gerçekleşmiş olabilir. Ama o ilkel, ilk hali yani ilkel derken primitif anlamında söylüyorum. İlk hali de dindir benim bakış açımdan bakıldığında. Ama şu konuda çok zaten hani başka verilere yaslanarak da benzer şeyleri söylüyorum. İlk arkeoloji de zaten benzer şeyleri söylüyorum. Sonuçta insan denen türün dünyadaki başarısının bir tane temel bileşeni var. O da başka insanlar. Ve görünüyor ki işte insanoğlu daha tarım marım filan keşfetmeden birbirinin ne kadar kıymetli olduğunu keşfetmiş ve bir araya gelmek hepsini bir araya getirecek bir şey olmak üzere o devasa şeyleri yapmak için mesai harcamış. Yani kim bilir ne kadar mesai vardı onun. Sen görmüşsün ben görmedim yani.
İnanılmaz bir zaman dilimi geçmiştir orada. Yani çok uzun sürede yapmışlardır.
Ya bizim elimizdeki teknoloji sonuçta cilalı taş devri yani. O cilalı taşlarla yapıyorlar yani bu işleri. Şimdi bir başka şey var. Bu bir arada kazılıyor olan bu taş tepelerdeki şeylerin büyük bir bölümünün eş zamanlı olarak kullanıldığını ama galiba en eskisinin Göbektepe olduğunu biliyoruz. Mesela Karahantepe Göbeklitepe'den birkaç yüzyıl sonra. Ama ikisinin arasında çok yapısal bir fark var. Yani Göbeklitepe'de ki bütün semboller hayvan sembolü. Muhtelif hayvanların, çoğu vahşi hayvanlar olmak üzere muhtelif hayvanların sembolleri. Fakat Karahantepe'de insan sembolleri var. Hatta insan başı da var. Alana vaziyet ediyor olan falan. Yukarıdan bakan. Bunun Necmi Karul da dahil, başkalarından bunu duymuştum ama Necmi Karul da bunu böyle dile getirdi ve gerçekten çok etkileyici bir şey. Yani aralarında sadece birkaç yüzyıl olan iki şey sırasında deniyor ki insanoğlu kendisini tabiatta diğer canlıların arasında bir canlı olarak görmekten çıkıp kendisini diğer canlılardan farklı bir şey olarak görmeye, yani kendisini keşfetmeye başladı bu aralıkta. Şimdi bunu niye önemsiyorum? Görünen o ki, bize bu neolitik çalışmalarını şimdiye kadar gösterdikleri o ki, çok yavaş seyreden tırnak içinde gelişim çizgisi o neolitikte aniden, muhtemelen iklim şartlarındaki ani iyileşmenin yol açtığı bolluk ve işte bunun sağladığı nüfus artışı vesaireler filan falanlarla birlikte muazzam bir kavramsal sıçrama. Çok hızlı, yani birkaç yüzyıl içinde gerçekleşmiş çok hızlı bir kavramsal sıçramaya zemin oluyor. Sonra o kavramsal sıçrama o yapısıyla Anadolu'ya, Trakya'ya yayılıyor. Hatta işte Mısır'a doğru da, Güney'e doğru da yayılıyor. Dünyanın başka yerlerinde, başka tarihlerde benzer yerleşme tecrübeleri geliştiriliyor, tarıma geçiliyor vesaire. Yani hepsi altın hilalden çıkmıyor yani. Bereketli hilalden çıkmıyor. Ama sonuçta o bereketli hilaldeki hikaye bize en azından orada olağanüstü, yani sadece teknolojik vesaire bir sıçrama değil, kavramsal bir sıçrama oldu ve bunu çok dar bir alanda oldu, dar bir dönemde olduğunu gösteriyor. Şimdi bu hikaye aslında sanayi devrimi döneminde de benzerini yaşadığımız bir şey. Yani uzun süre birikmiş, şimdi Marksist tarih anlayışında temel karar problemlerinden bir tanesi şuydu yani. Biz evet görüyoruz, yavaş yavaş bir şeyler birikiyor, birikiyor, birikiyor. Nicel bir birikim var. Ama bir şey oluyor, işte biz artık feodalizm değil kapitalizmden söz etmeye başlıyoruz. Yani nitel bir dönüşüm oluyor. O bütün o feodalizm dediğimiz zaman boyunca, dönem boyunca, 2000 yıl boyunca, 4000 yıl boyunca neyse, 2000 yıl boyunca bir şeyler ağır ağır, bir takım çelişkiler Marx'ın tabiriyle ağır ağır büyüyor, büyüyor, büyüyor. Bir yer geliyor, küt diye. Öyle mi oldu? Öyle oldu. Yani ne oluyor da, ya da ne zaman biz bu nicel değişimi nitel dönüşüm diyebiliriz gibi sorular var. Vardı. Bunlar da
Evet,
çok önemli.
su ısınıyor, ısınıyor, ısınıyor. Bir noktadan sonra buharlaşmaya başlıyor gibi.
Evet. Dolayısıyla şimdi aslında güzel bir benzetme. Su ısınırken bir noktadan sonra buharlaşmaya da başlamaz. Tablo şöyle olur yani. Su ısındıkça ısınmadan da buharlaşır su. Şeye koyduğun, odanın ortasına koyduğun su, kabın içine koyduğun su buharlaşır. Bir yandan da yoğunlaşır. Bunlar dengedeyse, yani buharlaşma hızıyla yoğunlaşma hızı dengedeyse suyun miktarı değişmez. Ama suyu ısıttıkça bu denge bozulur. Buharlaşan miktar, yoğunlaşan miktarı geçer. Ama hala hep bir yandan buharlaşma, bir yandan yoğunlaşma oluyordur. Yani böyle fazdan faza geçerken o fazların içinde birbiriyle çelişik şeyler aynı anda var olurlar. Yani. Sonra su ısındıkça buharlaşan miktar, yoğunlaşan miktarı aşmaya başlar. Sonra kaynama noktasına geldiğinde artık buharlaşan miktarın yoğunlaşan miktara üstünlüğü olağanüstü bir boyut ulaşır ve su buharlaşma, gözümüzün önünde buharlaşır yani. Bu dinamik aslında sosyal dinamiklerde de benzer şekilde oluyor gibi görünüyor yani, benim baktığım yerden bakıldığında. Ve şimdi içinde yaşadığımız şeylere bakınca, nereye baksak, demin sözünü ettiğim türden, yani bu arkeoloji konusunda ki ne benzer türden şeyleri görüyoruz. Yani bizim çocuklarımız bizim kadar kestirmeden ellerine iki tane nokta aldıklarında bütün tarihi deşifre etmeye falan kalkıyor. Bir dakika, hani bir de şurasına baksak falan gibi böyle bir halleri var. Efendim daha disiplin arasılar, işte daha ölçülüler. Ya bir dakika, ama işte bizim bilmediğimizi yarın bilecekler gibi şeyleri de onların hakkında daha kolay geliyor.
Bizim
Vesaire.
kestirmelerimizi de gülüyorlar ya. Bizim hemen
Evet.
her şeyi bilip anlatmamız şaşıp kalıyorlar.
Yani bu anlamda dünyanın genelinde ve yani işte bu dünyanın taşrasındaki Türkiye'de böyle bir bir hal var. Hani senin benzetmenle su ısınıyor yani. Evet, bir yandan öyle işte A Haber'de birileri çıkıp TOG üzerinden Türkiye'nin bilmem nesinde söylüyor ya da işte bilmem hangi petrol kuyusu üzerinden Berat Albayrak'ın filan bir şeyler, böyle bir şeyleri yapıyor. Evet ya, yani bunlar yapılıyor ama
Nihayet sokakta bir tok gördüm ve
ha.
dokundum.
Yani onların oluyor olmasına bakarak bunların oluyor olmasını görmezden gelmemek gerekiyor. Şimdi buradan şeye geleyim. Utku Balaban'ın yaklaşımına geleyim. Utku Balaban bize diyor ki küreselleşme gerçekleşti. Bu süreç içinde Türkiye'de işte burjuvazi ile uluslararası burjuvazi arasında bir şey kuruldu. Bir biçimde bir ilişki kuruldu. Ama o uluslararası burjuvazinin taleplerini Türkiye'de ürettirmek mevcut Türkiye burjuvazisi için anladığım kadarıyla çok şematize ediyorum. Yanlışlarım nedeniyle de bizi dinlese bağışlasın yani. Ama yani işte Türkiye'de bu uluslararası burjuvazinin taleplerini yerine getirme işini yapabilecek kıvraklığa sahip değil Türkiye'nin burjuvazisi. Dolayısıyla işte kendilerine o dönemde Anadolu kaplanları denen ama aslında kendi başlarına bir hiç olan ulusal burjuvazinin aracılığına ihtiyaç duyan bir kesim oluştu. Bu kesim genel olarak Anadolu'da ve işte nispi olarak daha muhafazakar idiler. Sonra Erdoğan ve AKP, daha önce Erbakan bunların potansiyelinin farkına varmış idi. Siyasetlerini bunların üzerine inşa ettiler. Ve işte bunun karşılığını aldılar. Erdoğan'ın bütün politikaları da aslında bunları beslemek üzerinedir. Çünkü bunları beslediği zaman bunların işçileri, yani bunlar istihdam yaratır, bunlar istihdam yaratınca iktidarda kalırsın. Şimdi gibi böyle ve siz böyle işte yoksulluktan efendim işte şeyden enflasyondan filan söz ediyorsunuz ama evet bütün bunlar da reel ama Anadolu'da o kadar iş kaybı yok. Daha seçimden önce zaten bu istatistiklerle gündeme gelmişti. Yani her seçimden önce istihdamın arttığını, dolayısıyla da Erdoğan'ın bu istihdam artışı sayesinde iktidarda kaldığını iddia ediyor. Diyor ki evet yani ücretler reel olarak düştü ama ücretler reel olarak düşüyor iken 3 milyon kişiye yeni iş alanı açıldı. Bu şu manaya geliyor. Bir ailede bir kişi çalışıyor idi ya da iki kişi çalışıyor idi ve bu çalışan iki kişinin eline işte şu kadar para geçiyor idi. Bu ücretler düştü ama bir üçüncü kişi çalışmaya başladı. Aileye giren para azalmadı. Yani öyle mi oldu? Öyle olmuştur. Ben ölçmedim. O ölçmüş. Öyle olmuştur. Mesele şu yani. Her ailede bu olmadığı bir. İkincisi ben niye aynı standardı tutturmak için ekstra bir kişiyi daha çalıştırmak zorunda kalayım? Gerçi orada güzelce şeyi de işaret ediyor Canikli Gille yaptığı programda. O tercih edilebilir bir şey olabilir sahiden. Böyle bir tercih problemi sunulsa. Yani anne baba çalışıyor, yetişkin çocukları var evde, işsiz. Yani elinde telefon, durmadan telefonla uğraşıyor. Şimdi anneye babaya sorsalar, sizin gelirlerinizin üçte birini alacağız, oğlunuza iş yaratacağız, ona vereceğiz bu ücreti. Çocuk işsiz dur, yani bizim gelirimiz değişmeyecek ama çocuk işsiz duracağına bir iş yapıyor, görünsün diye buna razı olurlar mı? Olurlar yani.
Çok
Olacak
vardır.
çok aile vardır.
Çok vardır.
Bu fonksiyonu üstlendiği, bu işi yaptığını, bunu da son derece planlı bir iş olduğunu söylüyor Utku Balaban. Bana bunlar biraz fazla deminki kastettiğim manada Marksist. Kendisi Marksist olduğunu söyleyip duruyor da ekstra bu anlamda fazlasıyla Marksist görünüyor. Yani bu kadar, yani böyle bir siyaset, böyle bir Erdoğan vesaire falan yok. Burada şimdi çok ihmal ediliyor. Yani Utku Balaban'ın perspektifinden bakıldığında aslında kendisi de sonra yeri geliyor. İşte muhafazakar terimini kullanıyor. İşte o işçiyle o işverenin aslında aynı dilde, aynı mahallede yaşadıkları, aynı dili konuşuyor oldukları vesaire şeyleri de söylüyor. Yani demeye çalışıyor ki sen bunu yapmaya kalkarsan yapamazsın. Yani sen kendi işte o seküler şehirli kimliğinle bu ilişkiyi kuramazsın. Yani demek ki orada başka kimlik şeyleri de gündeme geliyor. Bu anlamda bu küreselleşme dediğimiz hadise bütün dünyayla birlikte ama en çok zaten üçüncü dünyayı alt üst etti. Olumsuz anlamda söylemiyorum. Bütün şartlarını değiştirdi yani. Yani bunu defaatle kendimce vurguladım. Yani bundan 1980'deki Türkiye'deki mahrumiyet duygusu, mahrumiyetin kendisini de dahil 2002'de yoktu. Bu ne pahasına gerçekleşti? İnsanoğlu ne kadar çok çalışmak zorunda kaldı. Şimdi Utku Balaban da diyor ki efendim işte 16 saat çalışmak zorunda kalıyor bu insanlar. Dolayısıyla senin benim kadar ortada ne dönüyor vakit ayıracak imkanları yok. Hani böyle televizyon bile seyredebilecek durumları yok yani TRT bile seyredecek durumları yok. Dolayısıyla o patronlarından, o faburjuvaziden gelen bilgi neyse onunla pozisyon alıyorlar diyor. Bu olağanüstü çalışma şartları vesaireler filan sayesinde gerçekleşmiş olabilir. Ama bunları böyle tırnak içinde sömürü. Vay işte burada işçi sınıfı sömürülüyor. Sömürülmesin ne yapalım şimdi işçi sınıfının çalışma saatlerini düşürüp o zaman zaten bu işleri gerçekleştiremeyeceksin. Yani o mahrumiyet duygusunu ortadan kaldıramayacaksın. Çünkü senin tek yani Çin'in şu andaki tek şu ana kadar tek avantajı neydi? İş gücünün nispi ucuzluğuydu. Niye insanlar Çin'de yapıyorlar yaptıklarını? Çünkü Amerika'da yaptıkları zaman 10 katına mal oluyor. Niye Türkiye'de yapıyorlardı? Çünkü Türkiye'de yaptıkları zaman Avrupa'da yaptıklarına kıyasla 4 katı daha düşük maliyetli oluyordu. Onu öyle yapmadığın zaman yani o işçinin ücretini yükselttiğin zaman o Türkiye'de yapılmayacak. Türkiye'de yapılmadığı zaman Türkiye o dövizi kazanamayacaktı. Türkiye o döviz filan falan yani şimdi böyle orada bir eşitlikçi, güzel, şık, hepimizin gözünü kamaştıran dünya var ve o dünyayı böyle masa başında planlarız ve yaparız gibi bir mantığı var bu Marksist anlayışın. Böyle bir dünya yok yani. Oraya gidilecekse bu yoldan gidilecek. Bu yolu daha insani, daha bir şey yapmak falan filan olabilir. Ama bunun için çaba harcayabiliriz. Yani bunu daha, bu yükü biraz daha eşit paylaşmanın yollarını bulabiliriz filan. Anlattı, verdiği rakamlar. Evet, Türkiye'nin gerçeğini de yansıtıyor gibi görünüyor. Yükü ağırlıklı olarak belli kesimler taşıyorlar ve bu süreç içinde Türkiye'den yurt dışına da işte Türkiye'nin tepesindeki %1'e olağanüstü bir kaynak transferi var ya. Yani. Bunun önüne geçilebilir miydi?
Evet. Nitekim geçmişte yani daha 2000'li yıllardan önce Denizli'ye tekstil gelmişti 80'lerde. Daha ucuza mal oluyor diye pek çok iş adamı Mısır'a fabrika kurmuş idi. Üretimini orada yapmış idi. Muhtemelen şimdi Antep'te biraz pahalansa işçi maliyetleri ya Irak'a ya Suriye'ye fabrikaları götürüp orada daha ucuza çalıştırabilirler. Üretim yapabilirler yani.
Öyle oluyor zaten. Şimdi Mısır'a gidiyorlar işte hala. Dolayısıyla şimdi senin mevcut şartları değiştirecek ekstra bir şeylere ihtiyacın var. Bu ekstra şeyler ancak bir takım birikimlerle gerçekleşiyor. O birikimlerin oluşması için bu tür eşitsizlikler ortaya çıkıyor vesaire vesaire. Şimdi toplum bu anlamda değişiyor. Çok yüksek maliyetler ödenerek ama herkesin göz ardı ettiği şey şu. Seninle hani bütün bir modelleşmenin hikayesinde konuştuk ki yani o Batı Avrupa dediğimiz hadise insanlık tarihinde hiçbir coğrafyada hiçbir sosyolojinin ödemediği kadar olağanüstü yüksek bedeller ödedi yani o 150-200 yıl boyunca. Yani konuştuk işte 100 yıl savaşları, 30 yıl savaşları, insanlar insanları olmayacak sebeplerle kestiler. Yani sadece şey sonuçta insanlar sömürülebilmek için köylerden şehirlere aktılar. Bu işler böyle olmuyor yani. Böyle işçinin sömürüsü filan falan. Şimdi bu işçinin sömürüsü üzerinden geçen gün yazdığım şeyle bağlayayım yani. Elmas'ın hikayesiyle bağlayayım. Nothing Lasts Forever galiba. Şey bir Netflix dizisi seyrettim. Geçen yıl yapılmış. Diamonds Are Forever. Yani elmaslar ebedidir, ölümsüzdür. Geyiğine gönderme yapıyor. Hiçbir şey ölümsüz değildir deyip yani elmasın ölümünü hikayelendiriyor. Çok enteresan bir dizi. Bilmediğim bir şey, elmas hakkında bilmediğim bir şey yok. Elmas ne yani? Kıt bulunduğu iddia edilen, aslında hiç de öyle kıt falan olmayan bir taş. Hiçbir değeri yok yani. Hiçbir işe yaramıyor. Sonuçta De Beers diye bir firma bunun bir mücevher olarak kullanılması durumunda işte oradan bir şey elde edecek. Nasıl bir dönem o dönem yani işte bundan 100 yıl önceki dönem. İnsanlar hızlı bir biçimde şehirleşiyorlar, orta sınıflaşıyorlar. Dolayısıyla bir kadının eş seçerken bildik kendi biyolojik kodlarıyla davranmaya kalksa karar verme imkanı yok. Eskiden olsa karar vermek kolay. Kim güçlü? Ha tamam yani onun metresi olmayı isteyecek. Ama şimdi güç değil belirleyen, ya yani kaba güç değil belirleyen. Peki ne? Yani zenginlik. O nasıl işaretlenecek? Yani yapılan iş ne? Bak kardeşim bu taş var ya bu taş, bu değersiz bir taş. Ama eğer senin için bu taşa olağanüstü bir bedel ödeyebiliyor ise bu adam, demek ki zengindir, varlıklıdır. Demek ki ona güvenebilirsin, onun eşi olabilirsin diyor Devers. Fiilen yaptığı iş bu yani. Peki bunun şeyi ne? Bak, bu adamın, yani herhangi bir adamın, bu değersiz taşı böyle olağanüstü bir fiyatın dışında, bundan daha düşük bir fiyatla edinmemesinin garantisi benimdir. Yani. Yaptığı iş bu. Ve bunda, burada da sözünü tutuyor. Bir ihtiyaç karşılanıyor. Bu tabii böyle kolayına olmuyor. Yani işte o Marilyn Monroe filmler, işte bilmem şarkılar, türküler, şunlar, bunlar, olağanüstü bir kampanya. Ve bu kampanyanın sonunda evet, elmas endüstrisi diye bir şey 100 yıl boyunca beraber yaşıyoruz yani. Hepimiz yaşadık ki netice itibariyle bizden elmas istendi, pırlanta istendi. Ve yani hepimiz biliyorduk ki bu manasız bir şey. Ama hepimiz biliyorduk ki bunu sağlamamız gerekiyor. Hepimiz derken ki biz şehir ahalisi. Küçük burjuvalar yani. Yoksa köyde kimse elmas melmas istemedi. Beşi bir yerde istedi. Altın zincir istedi filan yani.
Aslında bu da bu hikayede aslında o değişimi onun nasıl modernleştiğini de gösteriyor. Mesela köyde başlık parası var. O da evet bu aile bu gelini bakabilecek minin simgesi olabilir. İşte düğündeki takı meselesi var. O da çocuk kendisi yapamasa bile aile demek ki ne kadar yardımcı olacak bu adama karısının ve çocuklarının bakması için onların sembolleri. Köy hayatı değişip şehre gelince bunun aynı devam etmesi mümkün değildi. O zaman da yeni bir şeyin icadı gerekiyordu. Belki işte elmas pırlanta burada devreye girdiği gibi gözüküyor. O da kendi içerisinde değişmiş.
Tam böyle yani. Ama sonuçta Türkiye özelinde bakacak olursak, demeye çalıştığım, o köyden gelmiş, varoşa yerleşmiş olan kadın ve onun ailesi erkekten pırlanta istemedi yani. Pırlanta bizden istendi. Yani
Evet.
mektepli filan falan olandan istendi. Dolayısıyla şimdi böyle bir ayrım vardı Türkiye'de ve bu pırlanta yalanına inanmış gibi davranan, bu bir mutabakat. Yani evet, bu yalan. Ama biz bu yalana hepimiz, yani kadınlar, erkekler, pırlanta satanlar vesaire, hepimiz gerçekmiş muamelesi yapacağız ve bunun bir gerçekliği olacak dedik. Kendi aramızda bir mutabakat kurduk ve bu kurduğumuz mutabakat sonrasında pırlanta hayatta kaldı. Şimdi belgeselden görünüyor ki artık can çekişiyor. Burada şunu işaret edeyim, yazıda ona söyleyeyim. Yani sonuçta bizim yalanımıza truth dedik ve bir dakika lan, bu pırlanta hikayesi nedir kardeşim? Altından daha esas olanı yoktur diyenlere, vay siz post-truth yapıyorsunuz diyoruz. Ya bizimki de post-truth. Yani daha doğrusu non-truth yani. Gerçek dışıydı. Ama öyle bir atmosferde yaşıyoruz ki şimdi bak, ya biz bir yalan söyledik. Hep birlikte inandık ve bundan bir fayda sağlandı. Herkesin buna inanacağı bir devir gelecek varsayımıyla büyüdük. Bizim mutabakatımızın herkesin mutabakatı olacağı varsayımıyla büyüdük. Bu gerçekleşmedi. Neden gerçekleşmedi? Çünkü adamın pırlantaya gücü yetmiyor. Yani adamın, onun yalanı daha az yalan. Ya altın daha az yalan yani. Son tahlilde her yerde geçerli. O daha büyük bir mutabakat. Biz o mutabakatın arasında kendimize bir ada yaratmış idik. Şimdi çıkıp böyle vay bunlar ne kadar banal vesaire falan deyip duruyoruz. Ama ya bak, bizimki de yalandı kardeşim. Yani bunu bir efendice kabul edelim, ondan sonra nasıl bir yol alırsınız, kim nasıl yol alır onu bilmiyorum yani. Ama bu çok sembolik bir şey. O yüzden yazma ihtiyacı hissettim. Her konuda böyle çünkü yani. Mekteplere biz bir değer atfettik. Yani işte orada insanlar gidiyorlar, ya hiç mektepte bir beceri kazanmış olan bir tane Allah'ın kulu var mı yani? Mektepte kazandıklarıyla, öğrendikleriyle, yani mektepte, derslikte, hocasından öğrendikleriyle hayatını kazanabilecek dünyada bir tane insan yoktur ya. Ama mekteplere böyle bir şey atfettik. Buna benzer yani, otomobile kendimizce, yani otomobil dediğin, yani eğer tek başına kullanıyor isen, 90 kiloluk bir adam isen, bir tonluk bir şeye, kütleye 90 kiloyu bir yerden bir yere götürmesi için enerji yaktırıyorsun yani. Yani neresinden baksan termodinamik olarak zırva bir tercih. Aptalca bir tercih. Bu tercihi yaptık. Hep birlikte yapıldı yani.
Hala da
Yani
sürüyor. Hala
yani
da sürdürüyoruz.
sonuçta bütün yaptığımız tercihler aptalca ve yalan yani. Bunlar mutabakat. Hepsi mutabakat. Ama sanki mutabakat değilmiş, dışarıda bir doğru üzerinden biz bunları belirlemişiz ve bunlar yaslanarak da bu doğruları belirleyeceğiz diye bakıyoruz. Hayat böyle seyretmiyor yani. Şimdi bunun en tipik misali o şeyde görünüyor, pırlanta hikayesinde, elmas hikayesinde. Onda çocukken düşünürdüm, lan bu tabiat yapıyor ise insanoğlu niye yapamasın yani? Bu basıncı üretme işini becerir ve Allah'ın kömüründen elmas yapar. Meğer bu iş uğraşılıyormuş. Nitekim başarılmış da, dizide, belgeselde Ayar Aden diye bir kadın var. En gerçek tip o zaten. Bütün yalanları o böyle put kırıcı bir edayla deşifre ediyor. Diyor ki yani tabiatın yapmaya niyetlenip beceremediği kadar mükemmel olanı insan yapabilir diyor yani. Elmasın o kadar mükemmel olmadığını ima ediyor. Sonuçta şu görünüyor. Çin devreye giriyor. Yani zaten yapılıyor iken, böyle hani sağda solda sınırlı sayıda sentetik elmas yapılıyor iken, Çin devreye giriyor ve olağanüstü miktarda sentetik elmas üretiyor. Kapasitesi ne? Soruyorlar. Sınırsız. Hindistan'dan ne kadar talep gelirse o kadar üretecekler yani. Hindistan'dan niye talep geliyor? Çünkü elmas tıraşlama, anladığım kadarıyla, bunları bilmiyordum yani, belgeselden onları öğrendim. Elmas tıraşlama merkezi Hindistan. Şimdi şeyi görüyorsun, tamam mı? Orada böyle Devers'in genel müdürü pozisyonunda, en yüksek postunda oturan adam aslında işte Oppenheimer'larınmış firma. Fakat adam Oppenheimer'ların damadı. Böyle işte bize hala bir masal anlatıyor. Yani biz Botswana'da çıkarıyoruz bunu, galiba Botswana. Yani işte orada bize işte çevreyi tahrip ediyorsunuz filan deniyor. Halbuki işte toplam 2 kilometrelik bir yeri kazıyoruz. İşte Afrika zaten çok çevrecidir. Biz bu işi yaptığımız için ülkede 6 kilometre olan toplam yol işte 6.000 kilometreye çıktı. Şu kadar 1.000 kişiye bir doktor düşüyordu, 300 kişiye düşmeye başladı filan yani. Ben bütün elmas tüketicilerini şeye götürsem, Afrika'da Botswana'ya götürsem, herkes daha çok elmas tüketir filan falan gibi, böyle bize New York Times ağzıyla, Hollywood ağzıyla bir masalı hala anlatıyor. Ama görüyoruz ki çaresizlik içinde onlar da sentetik elmas üretiyorlar. Daha acıklısı var. Arada bir yerde bakıyorlar ki ortaya sentetik elmas çıkmış. Elmas sertifikasyonu kavramı, daha sentetik elmastan önce anladım galiba. Elmas sertifikasyonu kavramı ile bak bu elmas çatışmasız bölgelerde üretildi, çocuk işçi çalışılmadan üretildi filan gibi, çıkarıldı filan gibi, böyle bir soyulaştırma çabası var, nezihleştirme çabası var. Sonrasında sentetik elmas çıkıyor ve işte bu elmas sentetik mi doğal mı filan falan tayin edilecek. Ortada bir anlaşılan o ki tereddüt hasıl oluyor. Bir cihaz yapıyorlar. Bu cihaz dünya tespit ediyor, sentetik olanı olmayandan ayırt ediyor. Aslında yapmıyor bunu. Yani uzmanlar söylüyorlar ki bunu yapmıyor yani. Ama işte o radar da diyor ki yani mesele zaten sentetik olanı olmayandan ayırt etmek değil. Mesele paniği önlemek. Yani yalan sürsün de bizim şu anda sosyolojik olarak böyle ikiye ayrılmış olmamız, böyle Faburjuvazi'nin bilmem nesi falan filan değil. Biz sosyolojik olarak ikiye ayrılmış durumda birbirimizin canını yakmaya çalışıyoruz ve tayin edici olan şey bu. Bu şu manaya gelmiyor ya. Yani bu 48-52 bölünmüş olan şey 55-45 bölünemezdi. Veya 40-60 bölünemez manasına gelmiyor. Çünkü demin o suyun buharlaşması hikayesini anlattığım gibi muhtelif etkiler aynı anda oluyorlar yani. Ama şu şartlar altında biz pekala bu seçimin sonuçlarının değişik olabilecek olduğunu tahmin edebiliriz. Başka şeyler yapılsaydı. Ama bu bölünme ortadan kalkmayacaktı. Çünkü bu bölünme, bak tekrar söylüyorum, ortada elmasın yalanına gözünü yummuş. Kardeşim iyi de şimdi orada Rapoport diye bir adam var, bir elmas imparatoru. Bize anlatıyor. Diyor ki elmas kendisi bir şey değildir ki, ona verdiğiniz manaya bağlı. Ve ona verdiğiniz mana aslında sizin eşinize verdiğiniz değer. Yani şimdi lan ben eşime verdiğim değeri elmasla tescillemek zorundaysam, benim dünya tasavvuruma göre bu rezillik. Tamam mı? Ama şimdi adamın baktığı yerden bakıldığında zaten elmasın başı dertte diyor yani. Sadece şey yüzünden değil ki, bu sentetik elmas yüzünden değil ki. Aynı zamanda bu Y kuşağı diyor, kullanat kültürü, yani zaten ilişkileri de şey, bugünlük, günlük filan falan. Bunlar zaten elmazsa para harcamazlar. Çünkü eşleriyle uzun vadeli şeyleri yok yani. Tamam, tablo böyle. Realite bu yani. Senin dünyanın, bizim dünyamızın, yani aynı eşle bir ömür boyunca aynı yastığa baş koymanın en doğru mod olduğunu, insanlık modu olduğunun delili nerede ya? Yani bizim bir yalanımız var. Bizim kurduğumuz bir dünya var. Ya bana kalırsa evet, yani insan evlendiği kişiyle birlikte kocamalı. Ama yani bunun evrensel olduğunu söylemek başka bir şey. Bak, bu bana göre böyle demek bir şey. En başa döneyim yani. Bu Göbeklitepe, Karahantepe araştırmalarının sonunda bulduklarını anlatırken artık doğrusu bu demiyorlar. Şimdi galiba bu filan falan. Ya kardeşim, biraz böyle bir dilinizi ısırın yani. Sizin için doğru olan elmas, evlilik, kültür, kullanat kültürü vesaire konusunda sizin için doğru ve yanlış olan, herkes için doğru ve yanlış olacak diye bir kural yok. Bir dilinizi ısırın yani. Bir tereddüt edin. Neyi görmüş oluyoruz? Şimdi bir tarafta, bir yerlerde, toplumda evet böyle bir tedbirlilik vesaire hali hüküm sürüyor. Bir tarafta toplumda birileri, lan başlarım sizin elmasınıza ve işte sonsuzluğunuza, ebediliğinize filan falan diyen bir şeyler oluyor. Ne ebedisi kardeşim, ne elması diyor birileri. Orada bir tane teknik bir mühendis var. Sevgilisine elmas yapmış. Sonra peki ne, nasıl reaksiyon gösterdi diye soruyor şey. Röportajı yapan. Küçük buldu diyor. Ama onun derdi gücü elmas yaparken bunun işte takı olarak vesaire filan falan kullanılması değil yani. Elmas işte silikonun yerini tutacak filan falan bir şey. Yani ya, tam böyle mühendis kafasıyla. Yani biz niye böyle bu salak safsataların peşinden gideceğiz derdinde. Bir tane de bana çok benzeyen bir adam var. Bütün bu hengamenin içinde Sırp adam. Sırbistan karışınca kaçmış Amerika'ya. Ve bütün bu hengamenin içinde şeyi ayırt etmeye çalışıyor. Israrlı bir biçimde yani sahteyi gerçek olandan ayırt etmeye çalışıyor. Adamı seyrettim seyrettim. Kendi biçimsiz kaderimi gördüm. Eğlendim yani. Sonra şimdi bu adam sonunda bakıyor yani kimse umurunda değil. Hani hangisinin sahte, hangisinin gerçek olduğu bilgisi kimsenin umurunda değil yani. Çin'e gidiyor, sahtesinde gerçeğinden ayırt edilemeyecek sahte elmas. En uzman olanın bile gerçeğinden ayırt edemeyeceği, yani tabiatın yaptığı şekliyle kusurlu elmas yapmaya çalışıyor. Belgeselin son sahnesinde adam şeyiyle, çantasıyla yola çıkmıştı galiba, yapamamıştı yani, o sonuca vardı. Şimdi dünya böyle bir dünya ve bu dünyada her şey gözümüzün önünde ve olağanüstü hızla değişiyor. Buraya şimdi böyle Marx'ın koyduğu omurganın burada bize bir yol gösterme kabiliyeti falan vardı ama böyle çırılçıplak sadece onunla böyle iki nokta arasında bir çizgi çizip falan bu işler olmaz. Bu seçim sadece Türkiye'nin haline, Türkiye'nin iç dinamiklerine falan bakarak gerçekleşmiş bir seçim değil. Sadece Türkiye'de olup bitenlerle anlaşılabilir ve açıklanabilir bir şey de değil. Dünyanın her tarafı zonkluyor, tamam. Türkiye en çok zonklayan yerlerden birisi. Birçok sebeple. Yani hem tarihsel sebepleri var bunun, hem coğrafi sebepleri var, hem sosyo-kültürel sebepleri var. Yani Mısır'da veya Türkmenistan'da veya işte söyleyiver Norveç'te olanla farklı şartlarımız var. Yani dolayısıyla bu şartlar nedeniyle her yerden daha önce ve daha çok zonkluyor olmamız anlaşılır bir şey. Ama meseleye tam da bu arkeologların titizliğiyle ve o tevazuyla yaklaşıp kamuoyunu ciddiye alıp insanları, sıradan insanları ciddiye alıp burada ne oluyor vesaire diye çaba harcayıp sonra da zorunlu kaldığımız yerde elmasları falan terk edip tamam kardeşim ya şimdi bunların sentetikleri de çıktı artık, bu mutabakat bozuldu, yeni bir mutabakat aramamız lazım diye bir mutabakat bulmamız gerekiyor. Yine Marx'la bağlayayım yani hikayeyi. Ben şimdi belgeseli izlerken şeyi gördüm yani, böyle o kendinden emin, besbelli, milyon dolarlar içinde yüzüyor olan tipler var. Birleşik Devletler'de, Avrupa'da, lüks mağazalarda birilerine elmas satmaya çalışan ve işte elmas almaya çalışan birçok insan görünüyor. Ve sonra o elmasların nerede tıraşlandığına, işte Bombay'da hangi merdiven altında nasıl tıraşlandığına bakıyorsun. Herif diyor ki yani biz diyor işte bütün ömrümüz boyunca elmas tıraşlıyoruz ama hiçbir vakit bir elmasımız olmayacak. Yani bütün kazandığımızı birleştirsek bir elmasımız olmayacak. Adam elmas deryası içinde yüzüyor yani. Tıraşlanmamış elmas deryası içinde yüzüyor. Şimdi şeyi düşündüm. Ya Marx mesela, Marx'ın bakış açısıyla işte bunların emekleri sömürülüyor. Peki tamam, şimdi Debers dese ki tamam lan elmas yalandı. Ne olacak?
Hepsi işsiz kalacak dediğim gibi.
Evet, hiç sömürülmeyecekler. Sömürü sıfır. Şimdi Utku Balaban'ın kafasıyla bakınca evet yani şunu diyecek Utku Balaban bize. Kardeşim o adamların o şartlarda yani elmas absürt bir şey. Dolayısıyla ortadan kaldırılması gerekiyor Marx teoriye göre. Bir değeri yok yani bunun. Dolayısıyla ortadan kaldırılması gerekiyor. Bu adamlar işlerini kaybedecekler. Onlar işlerini kaybedince başkalarının 8 saat çalışan 6 saat çalışacak. Onlar da böylelikle 6 saatlik işler sahibi olacaklar falan diyecek yani. Muhtemelen çözümleri böyle üretecek yani. Ama mesele şu. Beğensen de beğenmesen de o elmas bir fonksiyon üstlenmiş. Bir şey, bir ihtiyacı karşılamış yani. Yani o kadınların o ihtiyaçlarını yok saymak senin tırnak içinde mühendis kafana çok uyuyor olabilir. Ama hayat öyle mühendisçe yürümüyor yani. O ihtiyaç var ve o ihtiyacın karşılanmamasının bir faturası var. Neydi, ne olurdu bilmiyoruz yani. Ama bir faturası var. Dolayısıyla biz mutabakatlar üzerinden değer üretiyoruz. De Beers bize, o kadın yine güzelce söylüyor. Ben nefret etmem diyor yani. O ayrıca hayranlık duyarım. Yani bu kadar büyük bir yalanı
Tabii.
imal edip herkesi inandırdı şimdi. Evet yani böyle baktığın zaman her şey bu kadar büyük yalan. Ve evet bizi bunlara inandırdılar. İnanıyoruz. Birçoğumuz doğru olmadığını bildiğimiz halde inanmış gibi yapıyoruz. Çünkü evet ya sosyoloji böyle bir şey. Sorun şu, aramızdan birileri kendi inandıklarının evrensel olduğuna da o kadar inandılar ki ve bunun için bunu herkese dayatmak için o kadar gücü konsantre etmeyi göze alabiliyorlar ki biz buradan nefes alamıyoruz yani. Çıkışı bulamıyoruz. Ama dünya elmasın sen güzelce özetledin. Köyden şehre göç etmiş. Şimdi ekstra bir şeye ihtiyacı var. Altın o fonksiyonu üstlenmiyor. Şimdi elması icat etmiş adam. Şimdi şartlar değişmiş. Artık hiçbir şey ebedi değil vesaire falan. Başka bir şey lazım. Bunu yapacak imkanlar kalkıyor ortadan. Oradan birisi çıkıyor. LGBTİ hakkında işte kendi ahkamınla bir şeyler yapıyor. Buradan çıkıyor. Ya kardeşim size ne bir durun kenarda ya. Ya sizin doğrularınız size doğrudur tamam ya. Bir itirazımız yok ama benim doğrularım bana Sezar'ın hakkı Sezar'a yani. Herkes İsa'nın hakkı İsa'ya. Herkes kendi payına razı olsun yani. Temel budur. Dünya çok hızlı değişiyor. Çok hızlı bir değişimin içinde yaşıyoruz. Şeye benziyor yani Neolitik'e ve sanayi devrimi dönemine benziyor. Olağanüstü hızlı bir değişim. Bu yüzden birbiriyle çelişiyor olan şeyler iç içe yaşanıyor. Ve bu elmas hikayesi de bu bizim seçim hikayesi. Yani buradan bakıyorsun her şey kültürel. Buradan bakıyorsun her şey iktisal. Değil ya bunlar. Bunlar iç içe geçmiş karma karışık süreçler. Anlamak için çok çaba harcanması gerekiyor ve anlayamayabiliriz de anlamak zorunda da değiliz. Sadece saygı duymamız gerekiyor. Yani. Evet yani topluma, başka insanlara tırnak içinde mümkünse gerçekliğe saygı duymakta fayda olduğunu düşünüyorum.
Peki o zaman burada bitiriyoruz. Sevgili dostlar, şimdilik hoşça kalın. Desteğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Görüşmek üzere.